Ayrım 23.
Evlenmiş, Beyrut'a gelmiş. Silah taciriymiş, vurmuşlar kocasını. Durmaz onun, düşünürdüm ben o çekilme günlerinde. Şam'a vardığımızdan sonraki bir gün arandığımı Beyrut'tan gelen birinin yerimi sorduğunu söylediklerinde bekliyor gibiydim, şaşırmadım. Ordu karargahının Şam'a geldiğini duymuş, geceden yola çıkarmış otomobilini Sabiha. Gidebilirsem sevinirmiş, bekliyormuş. Öyle diyordu sürücüsü arabanın. Yüzü ışığa dönüktü binbaşının. Alaycı somurtkan, dudaklarını büzmüş, çenesini yukarıya kaldırmıştı. Beklesin, Sabiha Hanım'a gitmedim ben, gidemem. Neden? De ki, kirpas içindeyim ondandır. Saçım sakalım üstüm başım kokuyordum da belki, kim bilir. Araba emrinde, yıkanır paklanırdın yol üstü. Ha yaşa, yaşa sen, yıkanmakla olsa fevzi olmuyor. Ağır yaralıların taşındığı bir araba durdu çadırın önünde. Tezkerelerin içeriye alınmasını beklemedi Baytar binbaşı. Gece aydınlığında Kerem'in kendisi için kurduğu çadırı aranırken yenik olmanın iç çöküntüsünü bilmez mi Fevzi diyordu kendi kendine. Yunanlı Munanlı hangi milletten olursa olsun er kişiye ağır gelir yenilgi. Akan suları kurur insanın. Savaş savaştır. Ya biri ötekine benzemez. Haklısı haksızı, hem haklı hem haksız olanları vardır savaşların. 600 yıllık bir devletin Suriye'de, Filistin'de kendi sınırlarını savunan ordusu, Anadolu'yu işgale kalkışan Yunan ordusu değildir. Çanakkale'deki Anzak ordusu da değildir o ordular. Ne der bunlara savaş tanrıları, hangisini kutsamış, hangisine dudak bükmüşlerdir o ölümlüleri küçümseyen gülüşleriyle? Yok be Cezmi, ne krallar, ne bakanlar, ne de tanrıları, şusu busu, hiçbiri değil. Savaşı kamunun kendisi ister, getirir, kendisi ister götürür. Ak ya da kara, savaşın olduğu her yerde kamunun oğullarını kavgaya iten övgüleri, yiğitlemeleri, kutsamaları vardır. Sıralı köyü geçildi, Çukurca geçildi. Öğlen saatlerinde ağırlıkları taşıyan araba kolları ince su yakınlarında durdu. Sola yukarı bayır tırmandı, arka yamaçta köyün bulunduğu vadiye indi Cezmi. Bir önceki kış müfrezeyle bu köye gelmiş, 4 gün Demirci Efe'nin ağalarından Bekir Ağa'nın konuğu olmuştu. Kapkara is, yıkıntı. Köyün mescidini yakmışlardı çekilenler. Söğütlüğün başındaki havuzda 2 köpek leşi yüzüyordu. Evlerin kapıları, bahçe girişlerinin çitleri kırık döküktü. Köy boştu. Mescidin kalıntılarını dolandı. Bekir Ağa'nın evine sürdü atını Cezmi. Ön sıra bahçe parmaklıkları dağılmış, evin kapıları ardına değin açık bırakılmıştı. Gübre yığınının yöresinde telekleri sıyrık, kirli bir ördek yavrusundan başka canlı yoktu. Ölen ilk karısından yetişkin bir kızı, sonraki 2 karısından boy boy 3 oğlu, biri kucakta 2 de küçük kızı vardı ağanın. Kadınlardan büyük olanı boylu poslu, iri göğüslü, geniş kalçalıydı da, küçüğü narindi, sırma saçlı, çakır gözlü, eline ayağına çabuk bir taze. Ateş ver deyip duruyola ya, ateş gettim. Kara kalın kaşlı, badem gözlü, sırık gibi ipince bir küçük kızdı mangalı getiren. 12-13 yaşlarında mangaldaki ateşin kızıllığı vurmuştu yüzüne. Kimsin ki sen? Adın nedir? Eğildi mangalı sedirin önüne koydu. Büyük kızıyım ben babamın dedi kız. Adın nedir? Doğruldu, gülümseyiverdi. 2 sıra pırıltılı diş göründü dudaklarının arasında. Huru. Huru? Kız başını salladı. Huru da hepsini dersen Huriye. Ağam ele der benim. İyi, getirdin ya, iyi ettin Huriye. Ateş pek güzel, öyle de ağana. Sıcacık bir kez daha gülümsedi babasının büyük kızı Huru. Beline uzanan 2 saç örgüsünü savurdu, çıktı odadan. Köyden çıkıp taşıma kollarının yürüyüp gitmekte olduğu yola indiğinde, ileride koruluğun kıyısında bir kalabalığın toplandığını gördü Cezmi. Dikildi durdu yolun kıyısında. Yol üstü dikilip durduğunu görenler çarçabuk indiler koruluktan, arabalarının olduğu yerlere dağıldılar. 12. tümenden bir tabur imamı, Asteğmen Asım, birkaç da istihkam eri kaldı korulukta. Yanına gelen başçavuş Hasan'dan öğrendi olanları Cezmi. Yedisi çocuk, dördü kadın, 16 ceset varmış korulukta. Kimlermiş, hangi köyden? Sormadı. Başını önüne eğdi, gözlerini yumdu Baytar Binbaşı. İnce sulu köylülermiş, dedi başçavuş. Ele geçirebildikleri imansızların. Kara kara güleç gözlerini görür gibiydi Cezmi, hurunun. İmandan, imansızlıktan değil. Yunan'ın, Yunan, Türk'ün Türk olduğundan, savaştan mavaştan bile değildir. Sayrılığı, çılgınlığı, ışığını yitirip kör kuyularda boğulmasıdır insanın. Bağışlanabilir mi? 2 yıl öncesi pekiştirilmiş bir Yunan alayı ile müfrezeler arasında, kıyasıya çarpışmaların olduğu yerde, Selendi ile Kula arasında, Gediz'in kuzeye döndüğü genişçe bir düzlükte kuruldu çadırlar. Selendi ormanlarında toplanan müfrezeler, Kula'yı geçip gelen Yunan taburlarını geriye sürmüş, biri Rum, biri Karma, biri Türk, 3 köy birkaç gün ara ile 3 kez el değiştirmişti. Ağırlıkların çadırlarını kurduğu yer ile kuzeydeki Hacanis köyünün arası orman içinden 1-1,5 saatti. Akşam serinliğinde ağırdan aldı, ormanı kıyısından dolaştı, suyu geçti. Gün batımına yakın Hacanis'e vardı Cezmi. Köy boşaltılmış gibiydi. Evlerin kapıları kapalı, pencerelerin panjurları indirilmişti. Saksılarını, kıyı köşe divanlarını, minderlerini bırakmışlardı gidenler. Şimdi birazdan geleceklermiş gibi. Atın başını kiliseye çevirdi Cezmi. 2 yıl öncesi son kez Selendi kuzeyine çekilme kararı aldıklarında, öyleyse böyle, yukarı Anızlı'nın mescidine karşılık kiliseyi yakmaya hazırlanıyordu Demirci Efe'nin ağaları. Uzunca uzunca selvilerin, yetişkin çam ağaçlarının arasında taştan düz damlı, ahşap kuleli, oymalı, göze güzel görünen derli toplu bir yapıydı Hacanis'in kilisesi. Cezmi kendi adamlarıyla çevirdi kiliseyi. Yakılmayacak dedi. Süleyman Ağa ile efelerinin takır takır atlarını sürüp köyden çıkıp uzaklaşmalarını izledi arkalarında durup. O günkü gibi kilise girişinin orta yerindeydi papaz. Ellerini 2 yanına sarkıtmış, başını azıcık yana eğmişti. Ürkmüş, korkuya kapılmış gibi değildi duruşu. Yaklaştığı yerde durdu, atından indi, dizginleri koluna geçirdi Cezmi. ''Köy boş mu efendi?'' Yanına, yöresine, arkasına bakındı papaz. ''Eh, gitmişlerdir işte.'' Atı arkasında yürüdü, yaklaştı. ''Markos, Markos muydu adın?'' diye sordu Cezmi. Sakalını kaldırdı, gözlerini kıstı, ellerini hacının üstüne koydu yaşlı papaz. ''Heya, Markos, Markos Aristidis, vire, bilirsin sen, nerede seninkiler ahali?'' Başını 2 yana salladı, gözlerini yumdu papaz. Atın dizginlerini ağaçlardan birine doladı, içeriye girdi Cezmi. Çarmıha gerilmiş İsa kabartmasının altındaki mumdan başka göze çarpan bir şey yoktu içeride. Kürsü, yağdanlıklar, ikonlar kaldırılmış, içi boşaltılmıştı kilisenin. Papaz öne geçti, kolları 2 yana açık İsa kabartmasının önünde durdu, istavros çıkardı. ''Buralı mısın sen Hacanisli? Memleket Talas'tır da çoktur. 30-33 yıl isem buralıyız kumandan. Peki neden gitti köylü? Korktukları nedir? 2 gün öncesi gelen Yunan askerlerinin ortalığı ayağa kaldırdığını anlattı papaz. Köylünün yarısından çoğu apar topar Ulubey'e tren yoluna akıp gitmiş askerin arkasından. Gider ortalık düzelince döneriz demekteymiş bu gidenler. Selendi'de Kula'da Müslüman köylerinin ateşe verildiği milli ordunun arkasından köylerine dönenlerin öç almaya koyuldukları duyulduğunda korku kargaşa büyümüş birden. 2 saatten az bir zamanda boşalmış köy. Geldi mi asker? Papaz başını salladı. Gelmişlerdir. Önce süvariler, arkasından piyadeler gelmiş, gün ağardığı saatlerde evleri, ahırları, mahzenleri aramışlar gelenler. Yoktur. Yasaktır dokunmaya demiş ise zabitler, almamıştır asker bir şey. Aşağıdan yukarı kıvrık bacaklarına, sakallı yakışıklı yüzüne bakıyordu Cezmi, İsa kabartmasının. Yani kötü, kötü bir dünya Markos Efendi, rahat yok. Müslümana da, Hristiyana da yok. Yoktur böyle isem. 23. Bölüm. Hava sıcaktı. Akşam alacasında upuzun bir sırtın üst çizgisine vardı gem kastı süvariler. İkinci tümenin 20. alayındandı süvariler. 4. bölük keşif kolu. Komutanları Teğmen Enver. Yanında Akşehir'in Mamuretül Hamit köyünden Bekir oğlu Mehmet Çavuş vardı. Buğday tenli, uzun mu uzun boylu, kara kaşlı, dik bakışlı bir yiğitti. Öbür yanında Antalya'nın Kızılsaray köyünden İbrahim oğlu Hakkı Çavuş duruyordu Teğmen'in. Yüzü gün yanığıydı Hakkı Çavuş'un. Koyu mavi gözlü, geniş omuzluydu. Ahmet oğlu Seyit Ahmet, Nevşehir'in İneli köyündendi. Üçüncü süvari, esmerdi, delişmendi, gülünce gözlerinin içi de gülerdi. 4., 5., 10., 40. süvari, atları, mızrakları, kılıçları, tüfekleriyle yan yana batan güne karşıydılar. Işık içinde gem kasmışlar, köpük köpük terli boyunlarını, yelelerini okşuyorlardı atlarının. Niften İzmir'e doğru küme küme ak bulutlar, uçup göçen kuşlar vardı gökyüzünde. Akşam yeli toprağın tozunu yukarılara, çalıların, ağaçların üst dallarına savuruyordu arada bir. Denize doğru inişli çıkışlıydı yollar. Şurada bayır yukarı dik, ötede adım adım inişli ikinci bir yükseltiye değin. Kuruca inceden ince deli dolu akan sulardan, üzüm bağlarından, çitlerle çevrilmiş bahçelerin yanından, pamuk, tütün, buğday ekili tarlalardan geçildi. Işıdı, aydınlandı, renklendi, değişti görüntüler. Hava sıcaktı. Sonunda upuzun bir sırtın üst çizgisine vardı süvariler. Sarı, yeşil, boz, göz alabildiğine geniş bir düzlüğün ucundaydı deniz. Deniz, Ege, Akdeniz, İzmir. Karaltı, karaltı, Kadife Kale ufukta. Gözle görülebilen uzaklıktadır. Halkapınar Köprüsü, Bornova, Körfez. Kıyıda bir kucak dolusu İzmir. Teğmen Recep'in tezkere yazıp göndermesine gerek kalmadı. Alay sırtın gerisindeydi. Taburlar ayrıldı, yayıldı. Akıp akıp gidecek gibi bayırın üst çizgisine yanaştı. Sabah İzmir'e girilecek. 24. Bölüm. 1941 yazı erken geldi. Askerlik çağındaki öğretmenlerin çoğu ikinci kez silah altına alındı. Mayıs ayı başında öğrenciler uzun bir tatile çıkarıldı. Okullar boşaldı. Nerede kalmıştık der gibi Avrupa anakarasında, Afrika'da boydan boya, koca Asya'nın bir ucunda 20 yıl öncekinden daha kanlı bir savaş başladı. Büyüdü, yayıldı. Nazi Almanya'sının orduları bir kolu ile Bulgaristan'ın Türkiye sınırlarında, bir başka kolu ile Selanik'te, Ege kıyılarındaydı. Geceleri ışıklar söndürülüyor, şehirler karartılıyordu. Ekmek vesikaya bağlanmış, evlerin bahçelerine sığınaklar kazılmıştı. Gazın, bezin, şekerin kara borsada satıldığı, gazetelerin her gün dünyanın bir başka yerindeki kanlı boğuşmadan söz ettiği günlerdi. Mütarekenin en sıkıntılı günlerinde aklından geçirip de yapamadıklarını, 4 yıl süren savaştan, cumhuriyetten, devrimin coşkulu yıllarından sonra da yapamadı çobanoğlu. Ne askerlikten ayrıldı, ne de geleni gideni öyle çok olmayan denizlerden uzak bir yere yerleşti. Yakınlıkları zamanla sevgiye dönüştü. Yitirdiği dostu Akşit'in nişanlısı Rezdan'la evlendi. İzmir'de kaldı. Ajanslar silah arkadaşı, can yoldaşı, gönlünün gözünün ışığı saydığı Mustafa Kemal Paşa'nın öldüğünü duyurduklarında tabip albay Fevzi Çobanoğlu 3. kez İzmir'de askeri hastanede görevliydi. Giyimi kuşamı, durup dinleyişi, ta içinden içinden ışık saçar gibi bakışlarıyla hep düşlerinde, düşüncelerindeydi Gazi Paşa. Çanakkale'de, Polatlı'da, Kocatepe'de, İzmir'de, Ankara'daymış da kimsenin kimseye kul olmadığı barışık bir dünya için hep oralarda olacakmış gibi. Önceki yıl liseyi bitiren Türkan İstanbul'a gitti. Edebiyat fakültesine girdi. Biz de gidelim. Hayır, olmadı. Göztepe'deki küçük evini, kim bilir yaşanmış onca çayı bırakmak istemedi Rezan. Anneannesi Kevser Hanım'ın yanında kalıyordu Türkan. Mayıs ayının ikinci haftasında geldi, sevgilerini, saygılarını getirdi Doktor Asım Bey'in. Akşam saatiydi. Doktor Fevzi'nin inceden ince dört bir yanını çiçeklerle, çam, ardıç, söğüt ağaçlarıyla donattığı bahçede üstü sarmaşıklarla örtülü su kuyusunun başındaydılar. Asteğmen Asım'ın deri kaplı defteri vardı Türkan'ın elinde. Suyu çekti, kovayı boşalttı, çenesini uzattı doktor. Okudun mu? Okuyabildin mi? Eh işte, kitap harfleri olsa kolay da el yazısı karışık biraz. Evet, sen okumuş muydun bu defteri baba? Hayır, şunu yazdım, bunu yazdım dedikleri Asım'ın. Okumadım, vakit yoktu pek. Kara kalem resimlerin var. Küçük kağıtlar, senin verdiklerin çok güzeller. Sıkıntısı, hayalleri, o günlerin ne diyor? Benim için neler yazmış Asım, annen duymasın. Genç kız yumuk yumuk sıcacık gülümsedi babasına. O hanımı pek beğenirmiş Asım amca. Beyhan hanımı. Ne oldu, evlendiler mi? Yani Aşir Bey'le Beyhan. Hayır, benim bildiğim evlenmediler. İyi, cesur bir askerdi Aşir Bey. Yükseldi, general oldu. Ordunun birkaç bekar generalinden biriydi. Evlenecek zamanı hiç olmamıştır belki de. Kim bilir? Peki, defteri açtı, son birkaç sayfasına baktı. Defteri kapadı Türkan. Sabah İzmir'e girilecek. Burada bitiyor Asım amcanın defterine yazdıkları. Sonraki dört sayfasının birinde çizgi çizgi kocaman harflerle İzmir, İzmir, İzmir yazılı. Nasıl desem, sanki çığlık, haykırış, kendini tutamıyor Asım amca. Küçük, silintili bir tarih var İzmirlerin altında. 9-10 Eylül gecesi. Ay gibi güzelim yuvarlak yüzü pembeleşmişti genç kızın. Soluk soluğa, bu İzmir, İzmir yazılı sayfanın arka yüzü boş baba. Anneme tel, hastane, Urla, yangın diye tek tek yazılanlar sayılmazsa önlü arkalı sonraki üç sayfada boş. Peki kapağa yapışık bu tutkallı sayfaya yazılan ne? Ağabeyimiz Baytar Binbaşı Fehim Cezmi deniliyor. Ne oldu Cezmi Bey'e? Kovayı kuyuya saldı, arkasından öyle bakındı durdu bir süre çobanoğlu. Çizgileri çoğalmış gibi bir an olduğundan daha yaşlı göründü babasının yüzü Türkan'a. Bir eli kovanın ipindeydi babasının, öbür eliyle ağır ağır çeviriyordu makarayı. Ne oldu? Oradadır, ceviz ağacının altındadır diye mırıldandı kendi kendine. Kızına döndü. Bir şey olmadı. Belki de hiç yoktu. Hiç yaşamadı Cezmi ağabey dedi. Onu biz var ettik aramızda. Akşit, Asım, Aşir, Tali. Hepimiz, biraz hepimizdik binbaşı Cezmi ile birlikte o defterde okuduklarını yaşayanlar. İştip'ten, Manastır'dan, Selanik'ten sonra bütün buralardan da halkımızı sürüp çıkarmaya kalkışanların tanımadığı, tanımak istemedikleri insanlar. Bir şeycikler olmadı. Sabah İzmir'e girilecek diye yazmış Asım defterine. Ne olabilirdi ki? Kitabın sonu. 1 Haziran 2004, sayfa 296.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. Körler Bölümü @ibb.gov.tr. 0212 417 25 46. 0212 417 19 25.